Ayrım 11. Hapishanenin Doğuşu. Michel Foucault. Sayfa 140. Fakat 18. yüzyılın ikinci yarısında bu süreç tersine dönme eğilimine girmiştir. Önce genel zenginlik artışıyla birlikte ama aynı zamanda büyük nüfus artışıyla birlikte halk yasa dışılığının başlıca hedefi artık haklar değil de mallar olma eğilimine girmiştir. Arakçılık, hırsızlık, kaçakçılığın ve maliye görevlilerine karşı olan silahlı mücadelenin yerini almaya yönelmişlerdir. Ve bu değişim süreci içinde başlıca kurbanlar köylüler, çiftçiler, zanaatkarlar olmuştur. Letrosne, köylülerin serserilerin zulmü altında, eskiden senyörlerin zulmü altında olduklarından daha çok ezildiklerini tasvir ettiğinde herhalde gerçek bir eğilimi abartmaktan başka bir şey yapmıyordu. Hırsızlar bugün onların üzerine bir zararlı böcek bulutu gibi çökerek hasatlarını yutmakta, ambarlarını yok etmektedirler. Letros, Op, Cilt, S4. Halk yasa dışılığında 18. yüzyılda bir bunalımın çıktığı söylenebilir. Ve ne devrim başlarının hareketleri, senyörlük haklarının reddi çerçevesinde ne de daha sonraki tarihlerde ortaya çıkan ve maliklerin haklarına yönelik redlerin, siyasal ve dinsel itirazların, askerlik yoklamasına yönelik reddin birleştikleri hareketler bu yasa dışılığı fiili olarak eski ve konuksever biçimi altında pekiştirmiştir. Üstelik burjuvazinin büyük bölümü hakların yasa dışılığını fazla bir sorun çıkartmadan kabul etmişse de kendi mülkiyet hakları olarak kabul ettikleri söz konusu olduğunda buna pek razı olmamaktaydı. Bu konuda 18. yüzyılın sonundaki ve özellikle de devrimden itibaren ki köylü suçluluğu sorunu kadar belirleyici bir şey olamaz. Y.M. Berce, Croquants et nous pièces, 1974, sayfa 161. Entansif bir tarıma geçilmesi, kullanım haklarının, hoşgörülerin, kabul edilen küçük yasa dışılıkların üzerinde giderek daha zorlayıcı hale gelen bir basınç yapmaktadır. Üstelik kısmen burjuvazi tarafından elde edilen, üzerine çökmekte olan feodal yüklerden kurtarılan toprak mülkiyeti mutlak bir mülkiyet haline gelmiştir. Köylünün elde ettiği veya koruduğu tüm hoşgörüler, eski zorunlulukların terki veya kurala bağlı olmayan uygulamaların pekiştirilmesi, tarlalar, ekili değilken hayvan otlatma hakkı, odun toplama hakkı vesaire. Şimdi yeni mülk sahipleri tarafından tamamen yasa ihlali statüsüne sokularak def edilmektedir. Böylece halk arasında giderek daha da yasa dışı hale gelen veya eğer öylesi istenirse daha da suç kapsamına giren bir dizi zincirleme tepkiye yol açmaktadırlar. Tarla çitlerinin kırılması, hayvan hırsızlığı veya öldürülmesi, yangın çıkartma, şiddet, cinayet. Bakınız O. Festi, Les Delis, Rurals, et leur Repressions, Sous la Revolution, et le Consulat, 1956, M. Agulhon, La Vie Sociale en Provence, 1970. Çoğu zaman en yoksulların hayatta kalmalarını sağlayan haklara yönelik yasa dışılık, yeni mülkiyet statüsüyle birlikte mallara yönelik bir yasa dışılık haline gelme eğilimine girmiştir. Öyleyse cezalandırmak gerekecektir. Ve burjuvazi bu yasa dışılığa toprak mülkiyeti alanında iyi gözle bakmıyorsa da ticari ve endüstriyel mülkiyet alanında hiç tahammül edememektedir. Limanların gelişmesi, malların yığıldığı büyük ambarların ortaya çıkması, geniş ölçekli atölyelerin örgütlenmesi, girişimciye ait ve gözetim altında tutulmaları oldukça güç olan önemli bir ham madde, alet, mamul eşya kitlesiyle birlikte de yasa dışılığın güçlü bir şekilde bastırılmasını gerektirmektedir. Zenginliklerin tamamen yeni niceliksel ölçeklere göre mallara ve makinelere yatırılma eğilimi, yasa dışılığa karşı sistematik ve silahlı ve hoşgörüsüzlük gösterilmesini gerektirmektedir. Bu olgu tabii ki ekonomik gelişmenin en yoğun olduğu yerde çok daha duyarlıdır. Carl Guhon yalnızca Londra kentine ilişkin olmak üzere sayısal kanıtlar verme işine girişmiştir. Girişimcilerin ve sigortacıların tahminlerine göre Amerika'dan ithal edilen ve Times kıyısındaki ambarlara konulan mallardan yapılan hırsızlık yılda ortalama 250 bin liralık bir değere ulaşmaktadır. Yalnızca Londra limanından her yıl yaklaşık 500 bin liralık mal çalınmaktaydı ve buna tersaneler dahil değildir. Ve bu rakama kentteki 700 bin liralık hırsızlığı eklemek gerekir. Ve bu sürekli yağmada Colhoun'a göre 3 olgunun ele alınması gerekir. Memurların, gözcülerin, ustabaşıların ve işçilerin suç ortaklığı ve çoğu zamanda hırsızlığa katılmaları. Aynı yerde çok sayıda işçinin toplandığı her seferinde işlerinde zorunlu olarak birçok kötü kişi bulunmaktadır. Atölyelerden veya doklardan başlayıp sonra yataklık edenlerden, bazı mal cinslerinde uzmanlaşmış toptancı yatakları ve sergileri yalnızca sefil bir hurda demir, paçavra, eski elbise işportası sunan ama dükkanın arkasında en değerli denizcilik mühimmatı, bakır, civata ve çiviler, dokuma parçaları ve değerli madenler, Batı Hint adaları mamulleri, mobilyalar ve her tür işçiden satın alınan pılı pırtılar bulunan perakendici yatakları. Daha sonra perakendicilerden ve çalıntı malları kırlarda uzaklara kadar dağıtan çerçilerden geçen koskoca bir gayrimeşru ticaret örgütü. Pekalkuhun Trade sur la Police de Londres. Çeviren 1807 CF 193-182 ve 292-339 sayfalarda bu bağlantılar çok ayrıntılı olarak verilmektedir. Son olarak da sahte para basımı. Tüm İngiltere sathına yayılmış sürekli çalışan 40-50 tane kadar sahte para imalathanesi olmalıdır. Oysa aynı anda hem çapulculuğa hem de rekabete dayalı bu muazzam girişimi kolaylaştıran koskoca bir hoşgörüler bütünü olmaktadır. Bunlardan bazıları sanki kazanılmış haklarmış gibi bir değere sahiptirler. Örneğin gemilerin çevresindeki demir ve ip parçalarını toplamak veya şeker süpüntülerini satmak. Başkaları ise ahlaki kabul düzleminde yer almaktadır. Bu yağmanın onu yapanların zihninde kaçakçılık ile olan benzerliği onları devasa yanlışlığını hiç hissetmedikleri bu cins suçlarla haşır neşir kılmaktadır. İbit sayfa 297-298. Demek ki bütün bu gayrimeşru uygulamaları denetlemek ve yeniden şifrelemek gerekmektedir. Yasa ihlallerinin iyi tanımlanmaları, hoş görülen ve kesikli bir şekilde yaptırım uygulanan bu kural dışılıklar kitlesinin içinden neyin hoş görülemez ihlal olduğunu belirlenmesi ve ona kurtulmanın mümkün olmadığı bir cezanın uygulanması gerekmektedir. Yeni sermaye birikimi, üretim ilişkileri ve mülkiyetin hukuki statüsü biçimleriyle ya sessiz, gündelik, hoş görülen bir biçim içinde yer alan ya da haklara yönelik yasa dışılıklara ait şiddetli bir biçim altında yer alan tüm halk uygulamaları zorunlu olarak mallara yönelik yasa dışılıklar alanına sokulmuşlardır. Hırsızlık, emek, araç ve ürünlerinden hukuki siyasal olarak pay alan bir toplumdan bunları sahiplenen bir topluma geçişi sağlayan bu hareket içinde yasallıktan ilk kaçış unsurlarından biri haline gelme eğilimine girmiştir. Olayları başka türlü de anlatmak mümkündür. Yasa dışılıkların ekonomisi kapitalizmin gelişmesiyle birlikte yeniden yapılanmıştır. Mallara yönelik yasa dışılıklar haklara yönelik olanlarından ayrılmıştır. Bu bir sınıf sıtlaşmasını kapsayan bir paylaşımdır. Çünkü halk sınıflarının en kolay ulaşabilecekleri yasa dışılık olacak olanı mallara yönelik olanı olacaktır. Mülkiyetin şiddet yoluyla intikali öte yandan da burjuvazi haklara yönelik yasa dışılıkları kendine ayıracaktır. Kendi düzenlemeleri ve kendi yasalarını atlatma olanağı, ekonomik dolaşımın koskoca bir kesimini yasamanın kıyısında seferber edilen bir oyun aracılığıyla güvenceye almak, onun ses çıkartmaması veya fiili bir hoşgörüyle serbest kalan kıyısal alanlar ve hatta yasa dışılıkların bu büyük yeniden dağıtımı kendini adli akımların bir uzmanlaşmasıyla gösterecektir. Mala yönelik yasa dışılıklar için, hırsızlık için olağan mahkemeler ve cezalar. Haklara yönelik yasa dışılıklar için hilebazlıklar, mali sahtekarlıklar, kural dışı ticari işlemler, yumuşatılmış muameleler, uyarlamalar ve para cezaları ile birlikte özel yasalar. Burjuvazi verimli haklara yönelik yasa dışılık alanını kendine ayırmıştır. Ve bu kırılmanın gerçekleştiği sırada esas olarak bu mallara yönelik yasa dışılığı kapsayan sürekli bir çerçeve oluşturmanın gereği ortaya çıkmıştır. Adli mercilerin karışık ve boşluklar bırakan bu çoğulluğu fiili bir atalet ile kaçınılmaz bir hoşgörünün birbirleriyle ilişkili bir paylaşımı ve bir yoğunlaşması dışa vurumları itibariyle görkemli ve uygulamalı itibariyle rastlantılığa tabi cezalar gibi ilkelere sahip olan cezalandırma iktidarının eski ekonomisine yol verme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bir süreklilik ve daimilik ekonomisinin israf ve aşırılık ekonomisinin yerine geçeceği bir cezalandırma stratejisini ve tekniklerini tanımlama ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak ceza ıslahatı hükümdarın üst iktidarına karşı olan mücadeleyle fethedilen ve hoş görülen yasa dışılıkların alt iktidarına karşı olan mücadele arasındaki bitişme noktasında doğmuştur. Ve bu ıslahatın tamamen rastlantıya bağlı bir karşılaşmanın geçici sonucundan başka bir şey olmamasının nedeni bu üst iktidar ile bu alt iktidar arasında koskoca bir ilişkiler ağının kurulmuş olmasıdır. Monarşik egemenlik biçimi görkemli, sınırsız, kişisel, kuralsız ve kesikli bir iktidarın aşırı yükünü hükümdarın cephesine yerleştirirken uyruklar cephesinde de sabit bir yasa dışılık için serbest alan bırakmaktaydı. Bu, sanki bu tipten iktidarın bağlantısı gibiydi. Öylesine ki hükümdarın çeşitli ayrıcalıklarını suçlamak, aynı zamanda yasa dışılıkların işleyişine saldırmak olmaktaydı. Bu iki amaç sürekliydi ve ıslahatçılar koşullara veya özel taktiklere göre bunlardan birini veya diğerini öne geçirmekteydiler. Orleans Mahkemesi danışmanlığı yapmış olan şu fizyokrat Letrose burada örnek olarak işe yarayabilir. 1764'te serserilik üzerine bir muhtıra yayınlamıştır. Toplumun içinde onun üyesi olmadan yaşayan tüm yurttaşlara karşı gerçek bir savaş yürüten ve bizim aramızda sivil toplumun kurulmasından önce var olduğu kabul edilen şu durumda olan hırsızların ve katillerin fidanlığı. Onlara en ağır cezaların verilmesini istemektedir. Oldukça karakteristik bir şekilde onlara kaçakçıları olduğundan daha hoşgörülü davranılmasına şaşırmaktadır. Polisin güçlendirilmesini, il yönetimlerinin onları, bunların hırsızlıklarından muzdarip olanların yardımıyla takip etmelerini istemektedir. Bu yararsız ve tehlikeli adamlara devletin el koymasını ve bunların kölelerin efendilerini olduğu gibi devlete ait olmalarını istemektedir. Ve gereken durumlarda onları dışarı çıkartmak üzere korularda genel aramalara girişilmesini istemektedir. Bunlardan birini yakalayan herkese ücret verilecektir. Bir kurt başı için 10 lira ödül veriliyor. Bir serseri toplum için sonsuz kere daha tehlikelidir. Letrose, Op, Cid, S8, 50, 54, 61, 62. Aynı Letrose 1777'de Ceza Adaleti Üzerine Görüşler adlı eserinde kamu tarafının ayrıcalıklarının kısıtlanmasının, sanıkların mahkum edilene kadar masum sayılmalarını, yargıcın onlar ile toplum arasında adil bir hakem olmasını, yasaların sabit, sürekli, en kesin şekilde belirlenmiş olmalarını, böylece uyrukların neye maruz kaldıklarını bilmelerini ve yargıçların yasanın organından daha fazla bir şey olmamalarını istemektedir. G. Letrose, Buysurla Justice Criminal 1777, S31, 37, 103, 106. Aynı dönemde yaşayan birçok kimsede olduğu gibi, Letrose'da da cezalandırma iktidarını sınırlandırmak için verilen mücadele, doğrudan doğruya halk yasa dışılığını daha katı ve sabit bir denetim altına alma talebiyle eklemleşmektedir. Azap çektirmeye yönelik eleştirilerin ceza islahatı içinde bu kadar büyük bir öneme sahip olmalarının nedeni anlaşılmaktadır. Çünkü azap çektirme, hükümdarın sınırsız iktidarı ve halkın her zaman uyanık yasa dışılığının göze görünür bir şekilde buluştukları nokta olmaktaydı. Cezaların insani olmaları, bunların her ikisinin de sınırlarını saptama durumda olan bir ceza rejiminde getirilen kuraldı. Cezalandırma süreci içinde saygı duyulması istenilen insan, bu çifte sınırlandırmaya verilen hukuki ve ahlaki biçimdir. Fakat ıslahatın ceza teorisi ve cezalandırma iktidarı stratejisi olarak bu iki hedefin buluşma noktasında resmedildiği doğruysa da, gelecekteki kararları bunlardan ikincisinin uzun sürecek bir önceliğe sahip hale gelmesi olgusuna bağlı olmuştur. Bu nedenden ötürü halk yasa dışılıkları üzerine uygulanan baskı, devrim döneminde, sonra imparatorluk sürecinde ve nihayet 19. yüzyılın tümü boyunca esas bir emredici nokta haline gelmiş ve böylece ıslahat taslak durumundan kurum ve uygulamalı bütün durumuna geçebilmiştir. Bunun anlamı, yeni ceza yasalarının görünüşte cezalardaki bir yumuşamayla, daha net bir yasalaştırmayla, keyfilikteki önemli bir azalışla cezalandırma iktidarına ilişkin olarak daha iyi kurulmuş bir konsensüsle, icrasının daha gerçek bir paylaşımın olmamasından ötürü belirlenmesine karşılık, yasa dışılıkların geleneksel ekonomisi içindeki bir altüst oluş ve bunların yeni ayarlanışlarını sürdürebilmek için ortaya çıkan sıkı bir zorlama tarafından çevrelendiğidir. Bir ceza sistemini yasa dışılıkların hepsini yok etmeye yönelen değil de onları farklılaştırarak yönetmek için kurulan bir aygıt olarak kavramak gerekir. Hedefi kaydırmak ve ölçeği değiştirmek, şimdi daha ince ama toplumsal bünyeye daha geniş ölçekte yayılmış olan bir hedefe ulaşmak için yeni taktikler belirlemek, cezaları buraya uydurmak ve sonuçlarını uyarlamak üzere yeni teknikler bulmak, cezalandırma sanatını kurala bağlamak, inceltmek, evrenselleştirmek üzere yeni ilkeler koymak, uygulamasını türdeş hale getirmek, etkinliğini artırarak ve akımlarını çoğaltarak ekonomik ve siyasal maliyetini düşürmek, kısacası cezalandırma iktidarının yeni bir ekonomisini ve yeni bir teknolojisini oluşturmak. 18. yüzyılın ceza ıslahatının esas varlık nedenleri herhalde bunlar olmuştur. Bu yeni strateji ilkeler düzeyinde genel sözleşme teorisi içinde kolaylıkla formüle edilmektedir. Yurttaş toplumun yasalarıyla birlikte kendini cezalandırma tehlikesini taşıyanının da bir kere de ebediyen geçerli olmak üzere kabul etmiş sayılmaktadır. Bu durumda suçlu hukuken paradoksal bir varlık olarak ortaya çıkmaktadır. Antlaşmayı bozmuştur. Demek ki bütün toplumun düşmanıdır. Ama kendi üzerinde uygulanan cezaya katılmaktadır. En küçük suç bile toplumun tümüne saldırıdır. Ve toplumun tümü, suçlu da dahil, en küçük cezanın içinde bile mevcuttur. Demek ki cezalandırma yetkisi içindeki ceza genelleşmiş bir işlevdir. Ve bu işlev toplumsal bünye ile unsurlarından her birine aynı derecede yayılmıştır. Bu durumda cezalandırma iktidarının ölçüsü ve ekonomisi sorunu ortaya çıkmaktadır. Nitekim yasa ihlali bir bireyi toplumsal bünyenin bütünüyle karşı karşıya getirmektedir. Toplumun onu cezalandırmak üzere bütün olarak ona karşı çıkma hakkı vardır. Eşitsiz mücadele, tüm güçler, tüm iktidar, tüm haklar tek bir yanda yer almaktadırlar. Ve aslında böyle olması da gerekmektedir. Çünkü herkesin savunulması söz konusudur. Böylece müthiş bir cezalandırma iktidarı oluşmaktadır. Çünkü yasayı ihlal eden ortak düşman haline gelmektedir. Hatta bir düşmandan daha da beterdir. Çünkü darbelerini toplumun içinden indirmektedir. Bir haindir. Bir canavar. Toplumun nasıl olur da onun üzerinde mutlak bir hakkı olmaz? Toplum nasıl olur da onun düpedüz yok edilmesini istemez? Ve cezaların ilkesinin antlaşmada yer alma zorunluluğu bulunmasına karşılık her yurttaşın kendilerine bütün olarak saldıran aralarından kişiler için mantıken en ağır cezayı kabul etmesi gerekir. Kötülük yapan her kişi toplumsal hukuka saldırarak bu alçakça cinayetinden ötürü asi ve vatan haini haline gelmektedir. Bu durumda devletin varlığını sürdürmesini onun varlığıyla uyuşturmak olanaksızdır. İkisinden birinin yok olması gerekir ve suçlu yok edildiğinde bu kişi bir yurttaş olmaktan çok bir düşman olarak yok edilmektedir. Jean-Jacques Rousseau, Contrat Social, C2, BLV. Rousseau'nun bu fikirlerinin kurucu mecliste çok sıkı bir ceza sistemini korumak isteyen bazı mebuslar tarafından kullanıldığını kaydetmek gerekir. Ve kontratın ilkeleri ilginç bir şekilde suç ile ceza arasındaki eski canavarlık karşılıklılığını desteklemeye yaramıştır. Yurttaşlara karşı borçlu olunan koruma, cezaların suçların canavarlığına göre biçilmelerini ve insanlık adına bizzat insanlığın kurban edilmemesini gerektirmektedir. Contrat Social'ın ilgili bölümünü zikreden Margins de Rochefort, kurucu meclisteki nutku, parlamento arşivleri, C26, sayfa 637. Cezalandırma iktidarı hükümdarın intikamından toplumun savunmasına kaydırılmıştır. Fakat bu durumda o kadar güçlü unsurlarla yeniden oluşturulduğu için adeta daha ürkütücü hale gelmektedir. Suçlu, doğası gereği aşırı olan bir tehdidin elinden çekilip alınmıştır. Ama şimdi neyin sınırlandıracağını görmenin mümkün olmadığı bir cezalandırmaya teslim edilmektedir. Müthiş bir üst iktidarın geri dönüşü ve cezalandırma iktidarına bir ılımlılık ilkesi koyma gereği. Tarih içinde kendilerine bilgi adını veren canavarlar tarafından icat edilen ve soğukkanlılıkla kullanılan bu kadar çok iğrenç ve yararsız işkenceyi gören kim dehşetle titremez ki? Beccaria, De Delits et des Pains, 1856 yayını, sayfa 87. Veyahut yasalar beni suçların en büyüğünün cezalandırılmasına davet ediyorlar. Oraya bunun bana ilham ettiği tüm öfkeyle birlikte gidiyorum. Fakat bu da ne? Bunlar onu da aşıyorlar. Kendimizin ve benzerlerimizin çektiği acılardan iğrenmemizi bize ilham etmiş olan Tanrım. Bu kadar barbar ve bu kadar incelmiş azap çektirmeleri icat edenler demek ki senin bu kadar zayıf ve hassas olarak yarattıkların mıdır? P.C. de la Racretel, Op. Cit. Sayfa 1.29. Toplumsal bünyenin düşmanının cezalandırılması söz konusu olduğunda bile cezaların ılımlı olması ilkesi önce bir gönül söylevi olarak eklenmektedir. Bundan da iyisi aşırı gaddarlıkları gören veya hayal eden bedenin bir isyan çığlığı olarak yükselmektedir. Cezalandırmanın insani kalması ilkesinin formüle edilmesi ıslahçılar tarafından birinci şahısta yapılmaktadır. Yani sanki konuşan kişinin duyarlılığı dolaysız olarak ifade ediliyormuşçasına, sanki filozofun veya kuramcının bedeni, celladın gözü dönmüşlüğü ile azap çektirilen kişinin arasına girerek kendi yasasını ortaya koyuyormuş ve bunun sonunda tüm ceza ekonomisine dayatıyormuşçasına. Acaba bu bir ceza hesabının akılcı temelinin bulunmasındaki güçsüzlüğü ortaya koyan bir lirizm midir? suçluyu toplumun dışına atan sözleşme ilkesiyle doğanın kustuğu canavar imgesi arasında bir sınır, eğer kendini dışa vuran insan doğasında değilse, yasanın katılığında değil, yasayı yapan ve suç işlemeyen akılcı insanın duyarlılığında değilse acaba nerede bulunabilir? Fakat bu duyarlılığa başvuru tam olarak teorik bir olanaksızlığı dile getirmemektedir. Fiili durumda kendiyle birlikte bir hesap ilkesini taşımaktadır. Nitekim saygı gösterilmesi gereken beden, hayal gücü, acı, gönül, cezalandırılacak olan suçluluklar değil de antlaşmaya katıldıkları için ona karşı birleşme yetkilerini kullanma hakkına sahip olan insanlarınkidir. Cezaların yumuşatılmasının gidermek zorunda olduğu acılar, bu cezaların katılığı, alışkanlıklar tarafından getirilen vahşete veya tersine merhamete, iyi bir temeli olmayan hoşgörüye ilişkin olarak getirebilecekleri her şeyle birlikte yargıçların ve seyircilerin çektikleri olacaktır. Bu korkunç azap çektirmelerin üzerlerinde bir cins işkence meydana getirdiği bu yumuşak ve hassas ruhlara acıyınız. İbit, sayfa 131. Düzenlenmesi ve hesaplanması gereken cezanın cezalandıran merci ve bunun icra ettiğini iddia ettiği yetki üzerine geri dönen etkileridir. Aslında bir hain ve bir canavar olsa bile bir suçluya asla insani cezalardan başkasını uygulamama ilkesi bu noktada kök salmaktadır. Yasa şimdi doğa dışı olana insani olarak muamele etmek zorundaysa, oysa eskinin adaleti yasa dışı kişiye insanlık dışı şekilde muamele ediyordu. Bunun nedeni suçlunun içinde gizli olan derin bir insanlık değil de iktidarın etkilerinin gerekli bir düzenlemesidir. Cezayı ölçecek ve bunun uygulanış tekniklerini hükme bağlayacak olan işte bu ekonomik rasyonelliktir. İnsanlık bu ekonomiye ve onun özenli hesaplamalarına verilmiş saygılı attır. Fiili olarak cezalarda en düşük olan insanlık tarafından emredilmiş ve siyaset tarafından önerilmiştir. A. Duport, Kurucu Meclis'teki Nutku, 22 Aralık 1789, Parlamento Arşivleri, CX, sayfa 744. Aynı yönde 18. yüzyılın sonunda bilgin topluluk ve akademileri tarafından önerilen yardımlar zikredilebilir. Soruşturmanın ve cezaların yumuşaklığını hızlı ve örnek olarak bir cezalandırmanın kesinliğiyle nasıl uyuşturmalı ve sivil toplumun özgürlük ve insanlık alanında en büyük mümkün güvenliği bulabilmesi için ne yapmalı? Ben Ekonomi Cemiyeti 1777. Marat buna Plan de Legislation Criminal ile şöyle cevap vermiştir. Fransa'da kamu güvenliğine zarar vermeden ceza yasalarının sertliğini azaltmanın yolları nelerdir? Akademide de Chalons-sur-Marne 1780. Yarışmayı Brissot ve Bernardi kazanmışlardır. Yasaların aşırı sertliği, ahlakı bozulmuş bir devletteki suçların sayısını ve korkunçluğunu azaltmaya mı yöneliktir? Akademi de Marsel, 1786 kazanan Eymar olmuştur. 11. ayrımın sonu, sayfa 150.